Ayrım 41, sayfa 331. Tağut, kutsal aldanışın son ağacı, Soner Yalçın. 7. bölüm, öğretilmiş aptallık. Günümüzde peygamberlik seviyesine çıkarılan ne çok din adamı Şeyh Şıh var, Esvedül Ansi, Yemenliydi. Asıl adı Apala bin Kaab bin Av. Kimileri Zulhımar, kimileri Zulhımar derdi. Biri peçeli, diğeri eşekli demek. Her daim peçeli gezmesi sebebiyle bu lakabı almıştı. Ya eşekli lakabı? Yok, tahmin ettiğiniz gibi eşekle dolaşması değil. Hazreti Muhammed hasta yatağındayken Esvedül Ansi birden ortaya çıkıp asıl peygamber benim demeye başladı. Kendine Rahmanül Yemen adını verdi. Güya maharetleri vardı. Neydi bu? Eşeğinin kulağına eğilip Rabbine secde et dediği vakit eşek çöküyor, kalk dediğinde eşek kalkıyordu. Esved'in yaptığı basit bir sirk gösterisiydi ama ne oldu? Esved'in peygamber olduğuna inananlar çıktı. Ne aptallarmış demeyin sakın. Kitap boyu belirttiğim gibi meselenin ekonomi politik sebepleri vardı. Habeş boyunduruğundan kurtulmak isteyen Yemenliler güç kazanacaklarını düşünüp eşek gösterisine inandılar. Asıl inandıkları ise Esved'in "Ey yabancılar, ilimizden aldığınız toprakları geri verin" demesiydi. Ayrıca Esved ile akraba olan Ans ve Mesihiç kabileleri bu sayede zenginleşeceklerini sandılar. Hristiyanların yoğun yaşadığı Necran şehri Müslüman egemenliğinden kurtulmak için Esved'e destek vermeyi taktik olarak benimsedi. Hazreti Muhammed'in uyarı mektuplarını umursamayan ve 25 gün gibi kısa zamanda 600-700 atlı askere ulaşan Esved'in isyanı Güney Arabistan'a yayıldı. Sonuçta yenildi ve öldürüldü. Bunu neden yazdım? Hokkabazlığa, kehanete yüz vermeyen Hazreti Muhammed akılcı bir din inşa etti. Her devrim gibi önceki cahiliye devrinin yozlaşmış değerlerini ve anlayışlarını yıktı geçti. Bu olağanüstü durum ve büyük yenilik kimilerini memnun etmedi. Sadece Esved değil, Tuleyha ya da Secah gibi yalancı peygamberler de çıktı. Sakın insanı küçümsemeyin. Eşek sadece işin bahanesi, derinde yatan başka. Kendilerine peygamber statüsü veren kıymetsiz çok hoca takımı yok mu bugün? Yunan edebiyatında ilk kez M.Ö. 5. yüzyıl başında ortaya çıkan parhesia kavramı hakikati söylemek demek. Parhesiastas ise hakikati söylemeyi görev edinen dürüst ve cesur kişi. Kandırma yerine dürüstlüğü, sessiz kalma yerine hakikati, güvenlik yerine tehlikeyi, yaltaklanma yerine eleştiriyi, kendi çıkarını koruma veya kayıtsızlık yerine ahlaki ödevi tercih edendir parhesias. Sorunu gören, bilen, insanları yaklaşan tehlike konusunda uyaran parhesias, günümüzde sürekli kötü haber getiren felaket tellalı kişi konumuna indirgendi. İnsanların öğrenmek değil, duymak istedikleri hakikat sanılır oldu. Düpedüz yalan söyleyen kurnazlar bağışlanır, demagoji yapanlar alkışlanır oldu. Bertolt Brecht, Galileo'nun Yaşama isimli eserinde Parthesias'a örnek olarak Galileo Galilei'nin öğrencisi Andrea Sarti'yi gösterir. Galilei, Engizisyon mahkemesinde sorgulanırken nedamet getirince Sarti hayal kırıklığı ile gerçeği aykırdı. Evrenin merkezi güneştir ve dünya güneşin etrafında döner. Neoliberalizm yalnızca bir ekonomi kuramından ibaret değil, aynı zamanda siyasal kültürel bir proje. Örneğin bireyi yeniden üretti, yani insanların aklını, davranışlarını yönlendirdi. İnsanların değerlerini, ilkelerini değiştirdi. İnsanları yönetilebilir öznelere dönüştürdü. Bu kökten dinci serbest piyasa ideolojisi soruyu sorgulamayı ortadan kaldırarak düşünce biçimini değiştirdi. Buna şaşalı da bir isim verdi, bilgi toplumu dedi. Bu tekelci anlayışın son versiyonu bu bilimdir ve tartışılamaz sığlığı oldu. Yönetim hegemonyasına ters düşen her fikri lanetledi neoliberalizm. Başardı da insanoğlunu koyun gibi sürüye katarak kendine uygun ideal toplumu yarattı. Artık kim yeterince güçlü ise onun dediği doğru sayıldı. Gerçekle yüzleşmeliyiz. Üniversite kurumu tarih boyunca hiçbir devrimci düşüncenin öncüsü olmadı. Muhafazakarlığı, gericileşmeyi korudu, yüceltti. Bugün ağızlarından düşürmedikleri bilimi ilk terk eden üniversiteler oldu. Aydın bugün nasıl olur da klişe sözleri tekrarlayan, gelişmesini durdurmuş, düşünmeyi ve düşünceyi unutmuş, bol unvanlı ekran şöhreti akademisyenlerin ya da şeyhlerin her söylediğine gözü kapalı destekler. 12 Eylül darbesinin, Özal'ın, AKP'nin, FETÖ'nün bizim topluma mirasıdır. Bilgiyi, bilimi, inanç yaptılar, tartıştırmıyorlar. Bunun yerini zombiler aldı. Zombi dünyası. Dikkatinizi çekiyor mu? Eskiden pek dikkate alınmayan zombi miti son yıllarda popüler kültürün hakim temalarından oldu. Zombi fenomeni özellikle Amerikan Hollywood film sektörünün etkisiyle batıda aldı başını gidiyor. Filmler çekiliyor. Kung Fu Zombi veya Noel Baba Zombilere Karşı gibi. En komiği bir Azerbaycan filmiydi. Ölüler Ölmeyirler. Diziler çekiliyor, müzik albümleri çıkarılıyor, romanlar yazılıyor. Hele hele video bilgisayar oyunlarının başlıca düşman karakteri kafasını 360 derece döndürebilen zombiler oldu. Zombiler karizmatik vampirler gibi değil, zombiler öç peşindeki hayaletler gibi değil, hortlak değiller, kurt adam değiller. Ölümden sonra dirilen zombi, insan eti, beyni yemeye düşkün, sürekli tüketen, genellikle akılsız, vasıfsız, duygu yoksunu, çok sinirli, bozulmaya yüz tutmuş, köleleştirilmiş bir tip. Bilinci yoktur ama bu dışarıdan pek fark edilemez. Boş boş bakandır zombi, ancak hayvanlar kadar bir kıt zekaya sahiptir. Zombilik bulaşıcıdır. Bir ısırıkla normal insanı dönüştürerek geometrik olarak çoğalırlar. Zombilere bu ilgi niye? Zombi gerçek hayatta yok mu? Gözünü kör edecek arzu ve emelleri konusunda planlama ya da yargılama yapamayacak kadar akli yeteneklerini kaybetmiş, aptallaşmış, aptallaştırılmış insanlar yok mu? Peki böylesine devasa ölçekle dikkatimizi, duygumuzu ve zihinsel enerjimizi neden zombiye yöneltiyoruz? Zombi aslında kim? Zombi insani yabancılaşmanın mecazı aslında. Fransız düşünür Jean Baudrillard'ın demesiyle kapitalizmin dayattığı gibi yaşamak, paranın ve çıkarın ritimlerine uymaya istekli olma durumu insanlığın içine boşalttı. Küresel egemen güçlerin kitle iletişim araçlarıyla sunduklarının ötesini göremez hale gelen insan zombi olup çıktı. Böylece insan bilincini, akılcılığını, gerçeği kurgudan, doğruyu yalandan ayırma yeteneğini kaybetti. Büyük bir ekonomik kültürel saldırıyla insan zihni ele geçirildi. Nihayetinde insan doymak bilmez, açlıkla tüketen, akılsız, bencil, kavgacı, hırslı, vasat, umarsız bir yaratığa dönüştürüldü, zombileşti. Kişinin inandığı yalan gerçeğin yerine geçti. Siz bin kez camide içki içilmediğini ispat etseniz de fark etmiyor artık. Fotomontaja inanan bir güruh var karşınızda. İnsan zombileşince siyasetin dili tarzı da buna göre olmaya başladı. Öğrenilmiş, öğretilmiş aptallık dünyayı kuşattı. İnsanlık teslim alındı. İnsanın özgür iradesi katledildi. İnsanda mantık, ilke aranmaz hale geldi. Her gün haberlerde akla hayale gelmeyecek dramatik olaylar silsilesi okunuyor. Seyretmiyor musunuz? Barbarlık kazandı. Bencilleştirilen insan nihayetinde piyasa dinine tapan bir zombi oldu. İnsan zombiye dönüştürülürken akıllı makine, yapay zeka hızla insanın yerini alıyor. Tesadüf olmasa gerek. Din de bundan nasibini aldı. Din kutsal piyasaya kurban edildi. Neler duyduk? Dini bozdular. 21. yüzyılda şunları duyduk. Kadın aklen ve dinen eksiktir diyen bunlar. Kadın uğursuzdur diyen bunlar. Havva olmasaydı kadınlar kocalarına ihanet etmezdi diyen bunlar. Hamile kadın sokağa çıkmasın diyen bunlar. Kadın sokakta muz yemesin diyen bunlar. Ölü kadınla cinsel ilişkiye girilebilir diyen bunlar. Alevi kadına tecavüz helaldir diyen bunlar. Dolmabahçe'de oturup Kadıköy vapurundan inen kızları gözetleyen kimdi? Kız mıdır, kadın mıdır bilemem diyen kimdi? Kadınlar kahkaha atmasın diyen kimdi? Metroda sarılanları tahrik ediyor diye suçlayan kimdi? Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün, anası ölsün diyen kimdi? Kadına şiddet abartılıyor diyen kimdi? Faşizm, kendi ahlakını dayatan tek tipleştirmedir. Özgürlüğü ve demokrasiyi tekçi iktidarlar yok eder. Otoriteye dayalı ahlaka uymayanların katli vaciptir. Aydınlık İslam'ı getirdikleri yer burasıdır maalesef. Aydınlık İslam'ı siyasi ekonomik çıkarlarına alet ettiler de kitleler buna nasıl inanıyor? Doktor Zafer Yılmaz, Yeni Türkiye'nin Ruhu kitabında şu önemli tespitte bulundu. Düşünüldüğünün aksine bugünün Türkiye'sinde AKP tarafından asıl ihtiyaç duyulan gerçekten inançlı bir kitle değil, sadece sahteliğin icrasının yarattığı etkilere inanmış bir kitlenin üretilmesi. Bu bağlamda sarf edilen sözlerin, verilen rakamların, bahsi geçen komplo teorilerinin doğru olup olmamasının özel bir önemi yok. Sadece partiyi destekleyen kitlelerin bunlar gerçekmiş gibi yaşamasının, harekete geçmesinin ve liderin performansına katılmasının önemi var. Filozof Theodor V. Adorno, kitleler tam da liderleri kendi ideali yaparak kendilerini sever ve kendi hayal kırıklıklarından ve benliklerini kirleten izlerden kurtulurlar tespitinde bulundu. Yani kötülüklere maruz kalan kitleler, özdeşlik kurdukları liderle birlikte kendilerini de kutsal mazlum görürler. Kökü dışarıda üst akıl sadece lidere değil, onlara da düşman. Gayrimilli sosyete sadece lidere değil, onlara da düşman. Liderlerinin düşmanları yok etmek, saf dışı bırakmak için yaptığı aşağılamayı, elleri patlarcasına bu sebeple alkışlıyorlar. Hıncın dışa vurumu bu. Gladyatörlerin dövüştüğü Roma arenasındaki taraftarlar gibi baş parmaklarını aşağıya doğru tutarak öldür, öldür ya da günümüzde olduğu gibi hapset, hapset diye bağırıyorlar. Asıl mesele yabancılaşma. Yıl 1843. Karl Marx yeni bir sol gazetenin eş genel yayın yönetmeni olarak Paris'e taşındı. Nisan ve Ağustos 1844 tarihleri arasında modern endüstrileşmenin yarattığı durumları analiz eden makaleleri 1844 El Yazmaları adlı kitabında topladı. Bu eserin temelinde yabancılaşma kavramı vardı. Yabancılaşma insanın kendiyle ve dünyayla olan bir ilişki biçimi. Bir kimseyi başka bir kimseden, toplumdan uzaklaştıran, başka kimseye veya topluma yabancı hale getiren bir toplum bilimi teorisi. Yabancılaşma bireyin daha önceden ilgi duyulan şeylere, insanlara, topluma karşı kayıtsız kalması, ilgi duymaması, hatta bıkkınlık ya da tiksinti duyması anlamına geliyor. Yabancılaşma kişinin başkasıyla veya onu çevreleyen toplumla salt faydacı çıkarcı anlayışla kurduğu bozuk bir ilişki tarzı. Bireycileşen kişi dünyayı sadece kendi dünyası olarak algılıyor. Kendisi veya en yakınları acı yaşamıyorsa olaya pek aldırış etmeyerek hayatına, alışkanlıklarına kolayca devam ediyor. Marx'a göre bu insanın ve toplumun çürümesiydi. Bunun nedeni kapitalizmdi. Gustav Flaubert, Bilir Bilmezler adlı eserinde bu durumun gülünçlüğünü anlatır. Bouvard ile Porsche, bilgisizliklerinden, bönlüklerinden kaynaklanan sınırsız bir gözüpeklik ile her konuya el atan iki arkadaştır. Flaubert kaleme aldığı bu ikilinin serüveniyle döneminin bilimini, felsefesini, edebiyatını, politikasını hicvetti. Ülkemizin düşünsel hali böyle maalesef. Kimse cahilliğinin bile farkında değil. Herkes kendinden çok emin ve kibirli bir ruh haliyle herkese had bildiriyor. Cahilliğin yarattığı her türlü kabalık ve kabadayılık dört yanımızı sarmış durumda. Böylece düşünce kavranıldığı değil, hissedildiği oranda netlik kazanıyor. Duygu yaratmayan, kitleleri coşturmayan, intikam duygularını azdırmayan fikir ölü doğuyor. Bu yeni siyaset yapma tarzında tüm söylemler, semboller, simgeler sadece duygularla anlatmaya yönelik. Bunun sonucunda her mahalle kendi siyasal kimlik duygusunu harekete geçirerek kendine göre bir hafıza inşa etmeye çabalıyor. İçi boş mitler havada uçuyor. Belleğe yerleştirilenlerin gerçek olup olmaması kimseyi ilgilendirmiyor. Yeter ki kalbe hitap edilsin. Evet, yalan üzerinde kurulu aidiyet duygusu herkesi hamasete hazır hale getiriyor. Sonunda anlamak yerini yargılamaya ve aşağılamaya bırakıyor. Kindar nesil böyle doğuyor. Acı olan bu iklimden solun da etkilenmesi. Teori, pratik, gelenek, görenek unutuldu. Yeri geldi yazmalıyım. İki olay, iki farklı yorum. Mahmut Usta Osmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, Nakşibendi Halidi koluna mensup İsmail Ağa cemaatinin lideri. 2 yıl önce vefat edince uzun sakallı, cübbeli, şalvarlı, sarıklı, kıyafetli binlerce insanın katılımıyla toprağa verildi. İnandığı gibi yaşamış 93 yaşındaki bir insana her daim olduğu gibi kendini solcu gören sosyal medya hesaplarından hakaretler edildi. En hafifini yazayım. Kimi tarikatların panzehiri laikliği hatırlattı, kimi yeni şeyhin atamasının Türk ceza kanununa aykırı olduğunu belirtti, kimi de cenazenin kadınlara yasak olmasını konu etti. Aynı gün Milliyet gazetesinin manşetinde ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'in eşi Cheryl Flake vardı. Cheryl Flake evinin kapılarını Milliyet'e açtı. Röportaj: İstanbul'u şöyle sevdik, Göce'ye bayıldık, evimizde Türk fotoğrafları var, Maraş dondurması harika üzerineydi. Maalesef Türk medyasındaki bu tür röportajlar, Turkish kebap çok güzel seviyesini aşamıyor, bu da öyle oldu. İki olay arasında nasıl bir bağlantı var? Biri Müslüman, diğeri Hristiyan. Bir tarafta Nakşibendi Halidiye koluna mensup İsmail Ağa cemaati, diğer tarafta İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi koluna mensup Mormon cemaati. Birinin merkezi İstanbul, çarşamba ise diğerinin merkezi ABD, Utah. Nakşibendiler arasında daha köktenciler olduğu gibi Mormon grupları arasında da aşırılar var. Her ikisi de kapalı dini yapılar. Her ikisi de mistik, ezoterik yaklaşıma sahip, seçilmişlik, kurtarıcılık. Her ikisinde de dayanışmacı topluluk duygusu ve misyonerlik var. Kadınların cinsiyet rolleri aynıdır. Kıyafet zorunluluğu olan kadınlar ikincil plandadırlar. En az 5 çocuk isterler, kürtaja karşıdırlar. Her iki cemaatte ticaretle uğraşırlar. En büyük para kaynakları bağışlardır. Her ikisinin de başı kimi zaman cinayet vesaireyle derde girer. Kuşkusuz ayrı oldukları dini ritüeller de var. Mesela erkeklerde uzun saç ve sakal, Mormonlarda yasak. Dipnot: özünde tarihsel akışları birbirine paralel olarak ilerlemiş iki dini hareket olan Ahmediler ve Mormonlar birbirine daha çok benzer. Nitekim Mormon akademisyen Garth Jones, İslam ile Mormon ilişkisi konusunda uzun yıllar çalışmıştır. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, 10 kardeşi 5 çocuğu olan tam bir Mormon. Modern laiklik kavramının dünyaya yayıldığı ülkelerin başında ABD gelir. ABD'nin federal veya devlet düzeyinde bir resmi dini bulunmamaktadır. ABD hem Batı hem de dünya tarihinde açıkça seküler olan ilk devlet olmuştur. ABD devleti dini gruplara maddi yardımda bulunmaz. İşte bu ABD bir Mormon mensubunu Ankara'ya büyükelçi olarak gönderdi. Çünkü onun diniyle, inancıyla ilgili değil. Mormon büyükelçinin eşiyle röportaj Milliyet gazetesinin manşetine taşındı. İlk kez bir Mormon ailesinin Ankara'da elçilik görevinde olmasına rağmen bu konuda tek soru sorulmadığını geçelim. Mormon hanımefendi Cheryl Flake'in suya sabuna dokunmayan sözleri gazete manşetinde yer alırken, Mahmut Efendi'nin vefatı üzerine medyada onca laf söylemeyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Oysa ikisi de cemaat mensubu ve Atatürkçü bir gazete cemaat mensubuna manşetinde yer verirken, arkasından 100 bin kişinin yürüdüğü cemaat liderinin cenazesine küçük bir haber bile yapmıyor. Laiklik bu mu? İnanca düşmanlık ile laikliği birbirine karıştırmıyor muyuz? 10 binler şeyh bildikleri din adamının tabutu ardından yürüyorsa bunu kavramaya çalışmak gerekmiyor mu? Erdoğan bu cenazeye gidiyor, laf ediliyor. Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş Veli törenine gidiyor, laf edilmiyor. Bu ikilemi tartışmak gerekmiyor mu? Sanıyorum insanlar bilmediklerinden korkuyor. Kuşkusuz Mahmut Efendi ile çok ayrı dünya görüşlerine sahiptik. Ama bu düşmanlık yapacağımız anlamına gelmez. Birbirimizi anlamak zorundayız. Birbirimizin hayatına müdahale etmememiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Toplumsal barış böyle sağlanır. Mormon Cheryl Flake'e karşı hoşgörünün %1'ini kendi inanmış insanımıza gösteremiyoruz. Kafamdaki bir isim. Analitik düşünme parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek, geliştirmektir. Sorunun çıkış noktası, sebepleri, doğurduğu sonuçlar ve çözüm önerileri gibi soruna dair konuları tek tek değerlendirip problemi ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bilginin doğruluğuna kanaat getirmenin en iyi yolu analitik düşünme yapısıyla sorgulama yapmaktır. Aksi durumda bağnazlık, ezbercilik ve benzeri kabuller söz konusu olur. Sorgulama ve araştırma becerisine sahip olmayan toplumların olayları, kavramları, doğru yorumlama işlevi de oldukça zayıftır. İşte son yıllarda siyaset dünyasında gördüğümüz manzara budur. İşte son yıllarda iktidarın yaptığı ve halen inatla sürdürdüğü birçok hatanın sebebi budur. İşte son yıllarda muhalefetin iktidarın her icraatını eleştirmesinin, kötülemesinin sebebi budur. Bağnazlık salt siyaseti değil, toplumsal kavrayışı da tahrip ediyor. Veda vakti geldi. Kitabı yazarken aklımda hep bir isim vardı, Pierre. Ya da Raskolnikov mu demeliyim? Dostoyevski'yi bilirsiniz, Rus edebiyatçı. Suç ve Ceza romanı Dostoyevski'nin en tanınan eseri. Raskolnikov da bu romanın baş karakteri. Peki, Pierre-François Lacenaire, 1803-1836 adını duydunuz mu? Fransız zengin bir tüccarın oğlu, şair. Hukuk okumak için geldiği Paris'te ekonomik sıkıntılar yüzünden okulu bırakıp bir banka kuryesiyle annesini öldüren hırsız. Bilgili, yetenekli Lacenaire'i tarihi bir şahsiyet yapan bundan sonra yaptıkları oldu. Öyle ki Dostoyevski Suç ve Ceza romanını Lacenaire'in yaşamından esinlenerek yazdı. Raskolnikov aslında Lacenaire idi. Öyle ki Oscar Wilde iki şiirinde ondan bahsetti. Öyle ki Victor Hugo, Théophile Gautier gibi isimler duruşmalarını takip etti. Hakkında filmler yapıldı. Bunların sebebi Lacenaire'in duruşmalardaki tavrıydı. Kendini savunmadı. Suçu yaratan olağanüstü toplumsal düzensizliği, adaletsizliği hedef aldı. Hapishaneye Ceza Üniversitesi adını verip, buradaki gözlemlerinden yola çıkarak Hapishaneler ve Fransız Ceza Sistemi adlı bir makale yazdı. Davanın parçası olmayıp karşı saldırıya geçen Lacenaire'in başkaldırısı kamuoyundan büyük destek buldu. Balzac'tan Tolstoy'a büyük yazarları etkiledi. Lacenaire giyotine gönderilse de mahkemedeki duruşu özellikle siyasi davaların savunma stratejisi oldu. Örneğin Alman komünist Karl Liebknecht 1916'da Berlin'de yargılanırken "Ben kendimi savunmak için değil, suçlamak için buradayım" dedi. Buna kopuş stratejisi adı verildi. Bunu ilk Fransız avukat Marcel Viard "Savunma Suçluyor" adlı kitabında yazdı. Yine bir Fransız avukatı Jacques Verge, Yargı Stratejisi adlı eseriyle kavramı dünyaya yaydı. Yani, kendi katı sertliklerine hayran, bilgisizliklerinden utanmayan tağutların, kendi gibi düşünmeyenler için kurdukları engizisyon mahkemelerinde siz de savunma yapmayın. Kitabın sonu. 3 Kasım 2024. Sayfa 341.